Ayrım 29.
Sayfa 299. Hayır hayır olamaz. Öteki şapkalarınızla beraber onu da korkuluk yapmanıza izin vermem. Scarlett kutunun üzerine atıldı. Kendisini bu kadar genç, bu kadar çekici gösteren bu güzel şapkayı başka bir kadına kaptırmak istemiyordu. Bir an durakladı. Pitipet ile Melanie'nin içine düşeceği dehşet duygusunu ve annesine ne diyeceğini düşündü. Bütün vücudu titremeye başladı. Kendisiyle mücadele ediyordu. Ama iradesi yenik düştü ve güzel görünme, övünme istekleri üstün geldi. Ona dokunmayacağım, size söz veriyorum. Şimdi onu bana verin. Butler kutuyu bıraktı. Scarlett'in şapkayı yeniden denemesine ve bir tavus kuşu gibi kabarmasına fırsat verirken, yüzbaşının yüzünde yine alaycı bir gülümseme vardı. Scarlett, size ne kadar borçluyum diye birden sordu. Yüzündeki ifade değişmişti. Yanımda yalnız $50 var ama gelecek ay... Butler, Scarlett'in acınacak haliyle eğleniyordu. 2000 konfederasyon dolarına mal olur. Aman tanrım, şimdi yanımdaki şu $50 vereyim. Sonra elime geçtikçe... Kabul edemem, bu bir armağandır. Scarlett'in ağzı bir karış açık kaldı. Sınır o kadar kesin çizilmişti ki, erkekler tarafından verilen armağanları kabul etmek söz konusu olduğu zaman bu çizgiyi aşmamak gerekiyordu. Annesi ona kaç kez söylemişti. Bir şiir dergisi, bir albüm ya da kaçak bir Florida suyu şişesi, bir kadının bir erkekten kabul edebileceği şeyler bunlardan biridir ya da bu ayarda olan şeylerdir. Hatta nişanlından bile bunlardan başka bir armağan kabul etme. Hele hiçbir zaman takı ve üzerinde taşınacak iğne, eldiven ve mendil gibi armağanları asla kabul etme. Eğer bu ve bunlara benzer şeyler kabul edersen, erkekler senin bir hanım olmadığını söylemeye başlarlar ve sana karşı daha serbest davranırlar. Önce aynada kendini inceledi. Sonra yüzündeki ifadeden bir şey anlaşılmayan Butler'a baktı ve düşünmeye başladı. Aman tanrım, annemin sözlerini anımsamama rağmen onu istemediğimi söylemek elimden gelmiyor. Çünkü bu şapka o kadar güzel ki benimle serbestçe konuşmasına bile razıyım. Yeter ki çok fazla ileri gitmesin. Böyle düşündüğü için utandı ve yüzü kızardı. Ben size şu $50 vereceğim. Eğer bunu yaparsanız şapkayı hemen dereye atarım. İzin verirseniz ruhunuzu rahatlatmak için size dua ettireceğim. Ruhunuzun birkaç duaya ihtiyacı var. Scarlett'in yüzünde zoraki bir gülümseme belirdi. Amacınız nedir? Benden ne istiyorsunuz? Sizdeki bütün küçük kız kuruntularını yok etmek ve günün birinde size sahip olabilmek için güzel armağanlarla sizi aldatmak. Butler sonra da kızına öğüt veren bir anne taklidi yaparak, ''Erkeklerden armağan olarak yalnız şekerlemeler ve çiçekler kabul et yavrum.'' dedi. Scarlett katıla katıla güldü. ''Çok kara ruhunuz var yüzbaşı Butler. Çok da kurnazsınız. Çok iyi biliyorsunuz ki bu başlık benim reddedemeyeceğim kadar güzeldir.'' Miss Pitipet'e gidip bana yeşil tafta ve ipek bir şapkanın biçimini kaba taslak çizdiğinizi ve böyle bir şapka bulabilmek için sizden $50 aldığımı söyleyebilirsiniz. Hayır, sizin benden $100 aldığınızı söyleyeceğim ve Pitty hala bunu herkese yayacak. Atlantalılar da bunu ağızlarına sakız yapacaklar. Yüzbaşı, bana bir daha bu kadar pahalı şeyler getirmeyin. Siz olağanüstü nazik bir kişisiniz. Ama bana inanın, artık sizden hiçbir şey kabul edemem. Sahi mi söylüyorsunuz? Ama ben size armağan vermek istedikçe ve sizin güzelliğinizi artıran giysi ya da başka şeyler buldukça bunları size sunmama engel olamazsınız. Size bu şapkanızın rengine uyacak koyu yeşil ipek getireceğim. Hemen şunu da belirteyim ki ben hiç nazik biri değilim. Sizi şapka ve takılarla tuzağa düşürmeye devam edeceğim. Şunu çok iyi bildiğinizi sanıyorum. Ben ortada hiçbir neden olmadan hiçbir şey yapmam ve karşılığında bir şey ummadan da hiçbir şey vermem, değil mi? Tam bu sırada yüzbaşı Butler'ın siyah gözleri, perişan durumundan dolayı sürekli kirpiklerini kırpan Scarlett'in dudaklarına çevrildi. İşte annesinin onu çok önceden uyardığı gibi saygısız hareketler başlayacaktı. Evet, onu öpecekti ya da telaş ve heyecan içinde öpmeye çalışacaktı. Şimdi tam olarak ne yapması gerektiğini bilemiyordu. Eğer ona karşı direnirse şapkayı geri alabilir ve başka bir kadına verebilirdi. Eğer bir kez öpmesine izin verecek olursa, bu sefer yeni öpücükler elde etmek için ona başka armağanlar getirecekti. Erkekler öpüşmeye çok değer veriyorlardı. Bu niçin böyleydi? Kim bilebilir? Çok kez bir öpüşmeden sonra öyle çarpılırlar ki burunlarından çekilip istenilen yere götürülecek hale gelirlerdi. Yeter ki kadın bu işte becerikli olsun ve sonraki öpücükler için hassiz davransın. Butler'ı delice aşık etmek, ona sevgisini itiraf ettirmek, onun bir öpücük ve bir gülümseme için yalvardığını görmek o kadar heyecanlı olacaktı ki. Ne var ki yüzbaşı Butler, Scarlett'i öpmek için hiçbir girişimde bulunmadı. Genç kadın ona cesaret vermek için uzun uzun göz süzerek yavaş sesle konuştu. ''Demek siz her istediğinizi elde ettiniz, öyle mi? Peki benden ne elde etmek istiyorsunuz?'' ''Bunu ileride göreceğiz. Eğer size teşekkür etmek için sizinle evleneceğimi sanıyorsanız aldanıyorsunuz.'' Scarlett'in sesinde Butler'ı tahrik edici bir ton vardı. Yüzbaşının beyaz dişleri ince bıyığının altından parladı. ''Yanılıyorsunuz. Sizinle de başkalarıyla da evlenmeye hiç niyetim yok. Ben evlenecek adam değilim.'' Yüzbaşının biraz saygısızca davranmasına izin vermek isteyen Scarlett, beklediğini bulamayınca bağırdı. ''Ben de sizi öpmek hevesinde hiç değilim.'' ''Madem öyle, dudaklarınız niçin gülünç bir biçimde titriyor?'' Kırmızı dudaklarının bir öpücüğü davet ettiğini aynada fark eden Scarlett, ayağını yere vurarak ''Ah!'' diye bağırdı. ''Benim şimdiye kadar rastladığım insanların en korkuncu sizsiniz. Sizi bir daha görememek bana vız gelir.'' ''Eğer sizin ileri sürdükleriniz benim gerçek duygularım olsaydı, bu şapkayı parçalardım. Büyük bir öfke denizine düşmüş durumdasınız. Ama siz de biliyorsunuz ki öfkelenmek sizi daha güzel ve çekici yapıyor. Haydi Scarlett, benim armağanlarım hakkında ne düşündüğünüzü göstermek için şu şapkayı ökçelerinizle eziniz.'' Elleri şapkanın kurdeleleri üzerinde dolaşan Scarlett gerilemek zorunda kaldı. ''Buna sakın dokunmayın.'' dedi. Butler onu omuzlarından tuttu, sonra ellerini eline aldı, gülümseyerek ''Ah Scarlett, o kadar gençsiniz ki kalbimi parçalıyorsunuz.'' dedi. ''Madem istiyorsunuz, öyleyse sizi öpeceğim.'' Yavaşça eğildi ve bıyığıyla yanağına dokundu. ''Haydi, şimdi bana saygı kurallarını anımsatmak için tokat atmalısınız.'' Genç kadının hırçın dudaklarına, parlayan yeşil gözlerine baktı. Ne kadar çekici bir güzelliğe sahipti. Eğer onunla evlenmek istemiyorsa, hatta elini bile öpmek istemiyorsa, onun evinde ne işi vardı? Eğer ona aşık değilse, niçin ona sık sık geliyor ve ona armağanlar veriyordu? ''Üzerinizde kötü bir etkin var Scarlett. Eğer biraz akıllıca hareket etseydiniz, beni kapı dışarı etmeniz gerekirdi. Ama bunu yapamadınız. Benden böyle kurtulmanız da mümkün değil.'' ''Nasıl? Farkında değil misiniz? Sizinle hastaneye yardım satışında karşılaştığım zamandan beri öyle yanlış hareket ettiniz ki bundan kötüsü yapılamazdı. Ama bütün bunlardan ben sorumluyum. Sizi dans etmeye kim zorladı? Düşünün bir kere. Gerçekte kutsal olmayan şu bizim davamızın iç yüzünü size kim öğretti? Zavallı insanların horlanan ilkeler için ölmeye gittikleri gerçeğini size kim açıkladı? Normal süresinden birkaç yıl önce yasınızı bırakmaya sizi kim yöneltti? Nihayet namuslu kalmak koşuluyla hiçbir kadının kabul edemeyeceği bir armağanı kabul etmeniz için sizi kim kandırdı? Kendi kendinize övünüyorsunuz Yüzbaşı Butler. Ben rezalet sayılacak hiçbir şey yapmadım. Siz olmasanız da bütün bu söylediklerinizi yapabilirdim. ''Orası kuşkulu.'' diye cevap verirken Butler'ın yüzünde üzüntülü bir ifade belirdi. ''Siz Charles Hamilton'ın dul eşi olacaktınız ve sizin hastalara bakmaktaki becerileriniz her zaman anlatılacaktı. Bir de...'' Scarlett artık Butler'ı dinlemiyordu. Aynanın önüne geçmiş, yeni şapkasıyla hastaneye gittiğini, nekaat dönemindeki subaylara çiçekler götürdüğünü hayal ederek kendini hayran hayran izliyordu. Butler'ın bu son sözlerinde doğru taraflar olsaydı onun farkına bile varamayacaktı. O, yüzbaşının kendisine dulluk kafesinin kapısını açtığını hiç düşünmüyordu. Uzun bir aradan sonra genç kızları gönül işlerinde geride bırakmada Butler'ın yardımları olduğunu kabul etmiyordu. Onun etkisinde kalarak annesinin verdiği terbiyeden uzaklaştığını anımsamıyordu. Hele hele onun kışkırtmaları ve ısrarlarıyla annesinin aşıladığı sert ilkelerin birçoğunu ihmal ettiğini biliyordu. Ellen'ın onu bir hanımefendi yapmak için verdiği bunca emekleri unutmuştu. Scarlett, şapkanın şimdiye kadar giydiklerinin en güzeli ve kendisine en fazla yakışanı olduğunu, bedava aldığını ve Red Butler'ın kendisine tutulduğunu düşünüyordu. ve kendisine aşık olduğunu Butler'a kabul ettirmenin çarelerini arıyordu. Ertesi gün elinde bir tarak ve ağzı firketelerle dolu olarak aynanın önüne geçti. Scarlett başkentte büyük bir gürültü koparacak olan yeni şapkayı deniyordu. Kediler, fareler ve sıçanlar adındaki bu şapka Scarlett'e zorluklar çıkarıyordu. Saçları ikiye ayırmak ve başının her iki yanında boyları birbirinden farklı üçer rulo yapmak gerekiyordu. Saçların ayrıldığı yerin en yakınında yapılan rulo en büyüğüydü ve bu kedi simgeliyordu. Kedi ile fareyi yapmak kolaydı ama sıçan Scarlett'i bir hayli zorluyordu. Küçük rulo haline getirilen saç demetine firketeler bir türlü sokulamıyordu. Ama Scarlett saçlarını bu biçimde yapmaya karar vermişti. Çünkü Butler akşam yemeğine gelecekti. Saçlarıyla boğuşurken kanter içinde kaldığı bir sırada birinin yavaş adımlarla koridoru geçtiğini duydu. Melanie'nin hastaneden dönmüş olabileceğini düşündü. Sonra Melanie'nin merdivenleri ikişer ikişer çıktığını fark edince birden şaşırdı. Kuşkusuz kötü bir şey olmuştu. Çünkü Melanie bir yaşlı dul ciddiyetiyle dolaşırdı. Kapıyı açınca o bir rüzgar gibi içeri girdi. Yüzü kızarmış, suç işlemiş çocuk gibi korkmuştu. Yanakları gözyaşlarıyla ıslanmıştı. Geriye atılan şapkası bağlarından boynuna takılı duruyordu. Krinolini sık sık sıçrıyordu. Elindeki bir şeyi sımsıkı tutuyordu. Odaya ucuz bir lavantanın ağır kokusu yayıldı. "Ah Scarlett!" diye inleyerek kendini yatağa attı. "Halam eve geldi mi?" "Oh çok şükür. Dinle Scarlett, o kadar utanıyorum ki. Belki utancımdan ölürüm. Bayılmak üzereyim. Peter amca her şeyi Pity halaya anlatmam için beni tehdit etti." "Neyi anlatmayı?" Melanie mendiliyle gözyaşlarını sildi. "Şu Miss, hani şu kızıl saçlı kadın? Belly Wetling." "Evet, anladım Meli." Belly Wetling, Scarlett'in Atlanta'ya geldiği gün sokakta rastladığı kentin en meşhur kadınıydı. Atlanta'yı orduların arkasından bu fahişeler dalgası istila etmişti. Belly Wetling bu sokak kadınlarından alevi andıran saçları ve çok şık elbiseleriyle ayrılıyordu. O piç sokağı ya da saygıdeğer kişilerin oturdukları mahallelerde pek az görünürdü. Ama bir kez ortaya çıktı mı hanımefendiler onun yanında bulunmamak için hemen kaldırımlarını değiştirirlerdi. Oysa Melanie onunla konuşmuştu. "Eğer Pity hala bunu öğrenirse ben ölürüm. O hemen bunları bütün dünyaya anlatacaktır. Namusum mahvolacak. Anlıyorsun değil mi?" Melanie hıçkıra hıçkıra ağlarken olup biteni anlatmaya devam etti. "Ama kabahat bende değil. Ben bu kadından kaçmak için koşamazdım. Bu çok kaba bir davranış olurdu. Scarlett beni böyle düşündüğüm için haksız mı buluyorsun yoksa?" Scarlett bu soruna bir çözüm bulma konusunda ilgisiz görünüyordu. Terbiyeli yetiştirilmiş kadınların çoğu gibi o da fahişeleri tanıma merakı içinde yanıp tutuşuyordu. "Ne istiyordu? Seninle ne konuştu?" "O, konuşurken hatalar yaptı. Ama zavallı kadın, terbiyeli ve kibar görünmek için elinden geleni yapıyordu. Hastaneden çıktım. Peter amca henüz arabayı getirmemişti. Eve yürüyerek dönüyordum. Emerson'ların bahçesinin önüne geldiğim sırada bir çitin arkasında ortaya çıktı. Allah'a şükürler olsun ki Emerson'lar evde yoklardı. Bana şöyle dedi: "Rica ederim Mrs. Wilkes, benimle bir dakika konuşabilir misiniz?" "Adımı nasıl öğrendiğini bilmiyorum. Tabanlarımı yağlayarak kaçmam gerekirdi. Ama anlarsın Scarlett, öyle üzgün bir hali vardı ki ve bana yalvarıyordu üstelik. Yüzü boyalı değildi. Üstünde düzgün bir elbise, başında siyah şapka vardı. Kızıl saçları olmasaydı çok derli toplu görünebilirdi. Daha cevap vermeme fırsat bırakmadan o bana, "Sizinle konuşmamam gerektiğini biliyorum ama şu koca karı Mrs. Elsing'le konuşmaya çalıştımsa da o beni hastaneden kovdu," dedi. Scarlett neşeli neşeli sordu: "Mrs. Elsing'e gerçekten koca karı dedi mi?" "Ah gülme, şaka yapmıyorum. O da hastane için bir şeyler yapmak istiyordu. Düşünebiliyor musun? Her sabah hastalara bakmak için hastaneye gelmek istediğini söyledi. İşte bu yüzden olmalı ki Mrs. Elsing onu hemen kapı dışarı etmiş. Ama ne olursa olsun bir şeyler yapmak isterim. Ben de sizin kadar konfederasyon yanlısıyım," dedi. "Scarlett, anlıyor musun? Bu kadın benim kalbime hitap ediyordu. Madem bizim davamıza yardım etmek istiyordu, öyleyse söylendiği kadar da kötü olamazdı. Beni böyle düşünmekte haksız mı buluyorsun?" "Bırak şimdi bunları Meli. Haklı ya da haksız olsan ne olacak? Sana daha ne söyledi? Bana hanımların hastaneye gittiklerini söyledi. Benim bir sevimli yüzüm olduğunu ve bunun için beni seçtiğini söyledi. Para biriktirmiş. Nereden sağlandığını söylemeden bu parayı hastaneye vermemi istedi. Eğer paranın kaynağını bilirse, Mrs. Elsing'in bunu reddedeceğini söyledi. Nereden sağlandığını, bunu düşünürken az kalsın düşüp bayılacaktım. Aklım karışmıştı. Hemen gitmek için telaş ediyordum. Ona, evet anlıyorum, gerçekten siz çok naziksiniz diye cevap verdim. Ya da buna benzer aptalca laflar ettim. O zaman gülümseyerek, siz gerçek bir Hristiyansınız dedi. Sonra elime bu pis kokulu mendili tutuşturdu. Of, şunu bir kokla. Melanie avucunda sımsıkı tuttu ve içinde paranın bulunduğu lekeli bir erkek mendilini Scarlett'e gösterdi. Her hafta biraz para getireceğini söyledikten sonra tam bana teşekkür ederken Peter amca çıka geldi ve beni gördü. Melanie tekrar hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Başını yastığa gömdü. Beni onunla görünce, oh Scarlett, bana sesini yükselterek dedi ki, hiç kimse şimdiye kadar bana böyle yüksek sesle söz söylememiştir. Evet, bana aynen şöyle dedi. Hemen şu arabaya bineceksiniz. Tabii ona boyun eğdim. Yol boyunca açıklamalarımı dinlemeden bana bağırıp çağırdı. Gördüklerini Pitty halaya anlatacağını söyledi. Scarlett aşağı in ve bunu yapmaması için ona yalvar. O belki seni dinler. Bu kadının yalnız yüzüne baktığımı bilmesi bile halamı öldürür. Bunu yaparsın değil mi? Evet yaparım. Ama önce şu mendilin içinde ne kadar para var bakalım. Ağır görünüyor. Melanie mendilin düğümlerini çözünce altın paralar yatağın üzerine döküldü. Melanie hayretle bağırdı. Tam 50 dolar Scarlett, hem de altın. Sonra kendini toparladı ve yavaş bir sesle konuşmaya başladı. Bana söyler misin, böyle kazanılmış bir parayı hastalarımız için kullanmaya hakkımız var mı? Belki de Allah bir kadının iyilik yapmak istediğini anlayacaktır. Bu para kötü yollardan sağlanmış olsun, onu yine kabul edecektir. Ben hastanenin ihtiyaçlarını düşündüğüm zaman... Scarlett onu dinlemiyordu. Öfke ve aşağılanma duyguları altında gözleri bir ucuna, R.K.B. harfleri işlenmiş olan mendile takılı kalmıştı. Onun komodininin üst çekmecesinde de buna benzeyen bir mendil vardı. Onu dün akşamüstü birlikte topladıkları yabani çiçeklerin saplarını bağlamak için Red Butler'dan almıştı. Bu akşam yemeğe geldiği zaman iade edecekti. Anlaşılan yüzbaşı bu aşağılık kadınla görüşüp ona para veriyordu. Demek hastaneye verilen yardım ablukadan geliyordu. Ve Butler bu soysuzla eğlendikten sonra namuslu bir kadının yüzüne bakmaya hala cesaret edebiliyordu. Ve demek o, bu adamın kendisine aşık olduğunu hayal ediyordu. Namuslu bir kadının asla ima edemeyeceği ya da üstü kapalı bir biçimde söylemesi gereken nedenlerle erkeklerin bu kadınlara sık sık gittiklerini biliyordu. Ama şu ana kadar hiç düşünmemişti ki iyi erkekler, yani dans ettiği erkekler böyle şeyleri yapabilsinler. Bu sonuç onun düşüncelerinde yeni ufuklar açıyordu. Scarlett bundan çok korktu. Şimdi ona göre bütün erkekler böyle şeyler yapıyordu. Aşağılık kadınlara gerek kalmadan erkekler eşlerini hayasızca hareketler yapmaya zorlayabilirlerdi. Ah o erkekler! Onlar nefret edilecek yaratıklardı ve Red Butler da onların en aşağılık olanıydı. Scarlett ona bunu gösterecekti. Mendili suratına çarpacak, bir daha gelemeyeceği biçimde onu kovacaktı. Artık onunla hiçbir yerde konuşmayacaktı. Hayır, hayır, bunu yapamazdı. Böyle önemsiz bir şey için kötü kadınlardan haberi olduğunu ona anlatmaya ne gerek vardı? Gerçek bir hanım böyle davranmaz diye düşündü. Ah diye içini çekti. Kibar bir kadın olmasaydım bu rezil adama neler yapacağımı ben bilirdim diye söylendi. Mendili avucunda buruşturarak Peter'ı aramak için aşağı kata inip mutfağa girdi. Fırının önünden geçerken mendili ateşe attı ve öfke içinde onun yanışını izledi. 7. 1863 yazının başında bütün Güneylilerin kalplerinde bir umut ışığı yandı. Yokluklara, çeşitli acılara, vurgunlara ve bunlara benzer tüm belalara rağmen Güney halkı, zafer bizim, nihayet savaş bitecek diyordu. Hatta bu söz, geçen yaza oranla daha güvenle söyleniyordu. Yankiler direniyordu ama güçlerinin sonuna da gelmişlerdi. 1862 Noeli, Atlanta ve bütün Güney için bir bayram olmuştu. Konfederasyon Fredericksburg'da büyük bir zafer kazanmıştı. Savaş alanında binlerce ölü ve yaralı Yankee vardı. Herkes bu zaferi kutlamak ve eğlenmek için Noel tatilinden yararlanmıştı. Ordu kışlık karargahına çekilmişti. Herkes, generaller, becerilerini ve üstün savaş yeteneklerini ortaya koydukları için ilkbaharda çarpışmalar yeniden başlayınca Yankilerin artık tamamen ezileceklerini umuyordu. Nihayet ilkbahar geldi ve savaş yeniden başladı. Mayıs ayında Konfederasyon, Chasseurs-Ville'de yeni bir zafer daha kazandı. Güneyliler sevinçten havalara uçuyorlardı. Georgia'da da süvarilerin başarılı direnmeleri tam bir zafere dönüşmüştü. Halk bu başarıyı fırsat buldukça anımsıyor, birbirine anlatmaktan bıkmıyordu. Yaşlı Nathan Bedford Forrest, Yankilerin üzerlerine atılır atılmaz yenik düştüler diye anlatırken katıla katıla gülüyorlardı. Nisan ayının sonlarına doğru Yarbay Stride, komuta ettiği 1800 Yankee süvarisiyle Georgia'ya gitmiş, Atlanta'nın doğusundaki 6000 nüfuslu bir yerleşim bölgesine saldırı girişiminde bulunmuştu. Atlanta'yı Tennessee'ye bağlayan ve hayati önemi olan demir yolunu kesmeye kalkışmış, sonra da Atlanta'ya kadar bir hat üzerinde ilerlemeye başlamıştı. Konfederasyonun kalbi sayılan bu kentte toplanan savaş sanayisiyle ilgili atölyeleri ve mağazaları yıkmaya çalışmıştı. Bu çok cesurca bir girişimdi ve Forrest olmadığı için de güneye büyük zarar vermişti. Daha sonra Forrest, Yankee süvarilerini izlemiş ve onlarla gece gündüz çarpışarak hepsini tutsak almıştı. Bu başarı haberi hemen Chasseurs-Ville zaferiyle aynı anda Atlanta'ya ulaşmıştı. Halk neşeye boğulmuştu. Chasseurs-Ville zaferi kuşkusuz daha büyük bir başarıydı. Ama Stride süvarilerinin tutsak alınması Yankileri gülünç duruma düşürmüştü. Grant komutasındaki Yankiler Mayıs'ın ortalarından itibaren Vicksburg'u kuşatıyordu. Bu arada Stonewall Jackson, Chasseurs-Ville'de çok ağır yaralandığı için Güney'in önemli bir komutanı savaş dışı kalmıştı. Ayrıca Georgia, Fredericksburg'da ölen General Cobb ile de en kahraman komutanlarından birini yitirmişti. Güney'in bu olumsuzluklarına rağmen Yankiler, uğradıkları bozgunlara göğüs gerecek durumda değildiler. Savaşa son vermek için iyice zorlanıyorlardı. Ve böylece belki bu vahşi savaş bitecekti. Temmuz'un ilk günlerine gelindiğinde Lee'nin Pensilvanya'yı istila ettiği haberleri dolaşmaya başladı. Kısa bir süre sonra da bu haberler telgraflarla doğrulandı. Lee düşman topraklarına girdi. Lee zaferi noktalıyor. İşte bu telgraf haberleri savaşın sonlarına gelindiğini gösteriyordu. Atlanta halkı neşe içinde yüzüyor ve intikam ateşiyle yanıp tutuşuyordu. Sonunda Yankiler savaş yapmanın ne demek olduğunu anlayacaklardı. Evlerinin çiftliklerinin yıkıldığını, tarlalarının harap edildiğini, at ve hayvanlarının çalındığını, ihtiyar ve delikanlıların hapishanelere tıkıldıklarını, eş ve çocuklarının kıtlığa mahkum edildiklerini görmek ve duymak sırası şimdi onlara gelmişti. Yankilerin Missouri'de, Kentucky'de, Tennessee'de ve Virginia'da neler yaptıklarını bilmeyen yoktu. Küçük çocuklar bile kin kusuyorlardı.